Ayrım 22. Yağmurun Yedi Yüzü, Süheyla Acar, sayfa 242. Annemin orada korkular içinde yapayalnız yattığını bilmek içimi acıtırdı. Üstelik seni o kadar özlemiş olurdum ki odanızda o hiç sönmeyen ışığı gördüğüm halde yokluğunu bile bile geceleri kalkar yatağınıza giderdim. Senin yattığın taraftan girerdim yatağa. Boşluğunun serinliğinde ürperir, anneme iyice sokulurdum. O hep yüzüstü uyurdu. Başımı göğsüne koyamadım da uzanıp sımsıkı elini tutardım. Yokluğunda annemin ellerini her dokunduğumda, dalyan koyunda, avuçlarımda, ölünce birden soğuyan o serçe yavrusu gelirdi aklıma. Sen gidince annemin elleri buz olurdu. Ellerini ellerimin arasına alırdım. Gözlerimi kapatıp onun huzursuz, iniltili soluğunu dinlerdim. Sımsıkı sarınırdım yorgana ama içimi bir türlü ısıtamazdım. Sen gidince bizim uykularımız soğurdu. Büyük babamla babaannem, yokluğunda annemle benim iyice boşalıp sessizleşen dünyalarımızda küçücük bir kıpırtı olsun yaratabilmek için çırpınıp dururlardı. Okuldan çıkınca doğruca babaanneme gider, orada annemin işten dönmesini beklerdim. Babaannem her akşamüstü kapıyı yüzünde kocaman, pırıl pırıl bir gülümseyişle açardı bana. Dudaklarının arasından hep aynı cümle çıkardı. Ah oğlum, geldin mi? Ah oğlum. Söylemlemiş her şey orada saklıydı. Ah oğlum. Kadersiz oğlum, babasız oğlum. Böyle olmasını ben istemedim. Oğlumun oğluna çektirdiği bu acıya tanık olmak zaten yeterince ezip bitiriyor beni. Ne olur bana öyle boynu bükük, öyle kırgın bakma. Bulutum, yağmur gözlü, deniz gözlü oğlum benim. Ne yapayım? Söyle ne yapayım? Gözlerindeki bu kapkara, kupkuru yağmuru silmek için ne yapayım? Bak, çayın yanına peynirli poğaça sürdüm fırına. Bir de kek yaptım portakallı. Tarçın da koydum içine. Portakallı keki seversin sen, tıpkı baban gibi. O da olsaydı keşke. Karşılıklı otursaydınız şu camın önüne. Ben bir koşu gidip mutfaktan çayları getirseydim. Büyük baban yürüyüşten gelseydi az sonra. Poğaça soğumuş, kekin tarçını az olmuş diye söylenseydi. Biz kavga edince siz baba oğul halimize kıkır kıkır gülseydiniz. Gülmek ne kadar yaraşır sana. Ah oğlum, ne olurdu senin de biraz yüzün gülseydi. En çok büyük babamla babaannemin didişmelerine gülerdim. Poğaça soğumuş, salatanın sosu erken konmuş, kahvenin şekeri az olmuş. Büyük babam gündelik hayatın her ayrıntısında babaannemi suçlayacak bir neden bulurdu. Fındık kabuğunu doldurmayacak şeyler olurdu bunlar çokluk. Kapıcı o sabah gazeteyi getirmemişse suçlu, her fırsatta adama yüz veren babaannemdi. Yüz verdiniz verdiniz, tepemize çıkardınız bu herifi. Evde bozulan her aletin müsebbibi de oydu. Gene neresine bastın sen bunun? Yaz sonu adadaki evi kapatıp döndükten sonra hava 3 gün daha güzel olsa babaannemin burnundan getirirdi. Yaz ortası toplanıp getirdim beni oradan. Televizyonda haberleri seyrederken her şeye kızıp coşar, kendi kendine söylenmeye başlardı. Zavallı Adoş, keskin sirke küpüne zarar diye araya girse yine suçlu olurdu. Bilir bilmez konuşma her şeye. İşine bak sen. Yumuşacık, sabırlı, yüzü her zaman gülen bir kadındı babaannem. Sen ona çoğu zaman anne demezdin, Adoş diye severdin. Önce ben taklit etmeye başladım seni, sonra benim arkadaşlarım, derken annem sizin arkadaşlarınız. Babaannemin adı Adoş kaldı. Öyle ki bir süre sonra büyük babam bile onu Adoş diye çağırmaya başladı. Kendini bildi bileli, dinsiz imansız olmakla övünen büyük babama rağmen, yaşlandıkça giderek dinine daha bağlı bir kadın olmuş. 12 Eylül'den sonra sen hapse girince Allah'ın gücüne gidecek ne yaptım diye kendini suçlayıp başını bağlamış önce. Orucunu hep tutarmış zaten. Yine o yıllarda 5 vakit namaza da başlamış. Hayatı boyunca dini toplumları zehirleyen bir afyon olarak gören büyük babamı çileden çıkarıyormuş bu halleri. Ama o sıkıntılı zor günlerde pek de üstüne gitmeye kıyamamış. Senin hapisten çıkıp geldiğin günlerde ise ibadet babaannem için bir yaşam biçimi olmuş artık. Dindarlığı da büyük babamın diline ondan sonra düşmüş. Ben öncesini bilmiyorum. Büyük babamın artık söylenmeye başladığı sonraki yılları hatırlıyorum. En çok babaannemin başındaki eşarba kızardı. Kafanızın içini doldurun, içini. Babaannem de korkusundan evin içinde başını bağlamazdı. Namazını da arkadaki küçük odada kimseye fark ettirmeden sessiz sedasız kılardı. Küçüktüm. 4-5 yaşlarında olmalıyım. Babaannem namaz kılarken onu izlemeye bayılırdım. Üzerine önden düğmeli uzun bir elbise geçirir, başına saçlarını iyice örtecek şekilde bir tülbent bağlardı. Kendi elleriyle diktiği, kenarları dantelli, bordo örtüyü ağır hareketlerle yere serer, dualar okuyarak küçük seremonisine başlardı. Günlük hayatındaki görüntüsüne, yabancı özel giysileriyle, ağırlaşıp yumuşayan hareketleriyle, hiçbir şeyi, beni bile görmeyen bakışlarıyla, kıpır kıpır dudaklarıyla babaannemi izlemek, büyülü bir dünyaya tanıklık etmek gibiydi. O bordo örtünün üzerinde durduğu zaman başka bir dünyaya gittiğine inanırdım. Böyle bir güce yalnızca onun sahip olduğuna. Babaannemin bu olağanüstü yolculuk için seçilmiş bir insan olduğuna. O yıllarda televizyonda seyrettiğim He-Man gibi. He-Man kılıcını kaldırıp gölgelerin gücü adına diye bağırırdı. Gözlerimi diker, babaannemin dudakları arasından çıkan o hiç bilmediğim dile ait sözlere bakak kalırdım. Bence onlar da He-Man'in sözleri gibi sihirli sözlerdi. Babaannemin oradan alıp gideceği yere götüren sihirli sözler. Bir de o örtü. Örtünün üzerinde durup şifre sözleri de bildim mi, ben de gidebilirdim babaannemin ardından. Belki de dilediğim her yere gidebilirdim. Senin bizi bırakıp gittiğin o uzak yerlere. Şifre sözleri bilseydim. Ne dediğini iyice anlayayım diye tam karşısına geçer, ağzının içine bakardım. Babaannem sabırla başını iki yana çevirip durur, bana bakıp gülümseyerek, "Çekil ama," derdi. "Böyle olmaz." Bir keresinde iyice yanına yaklaşıp inatla sordum. "Sen kiminle konuşuyorsun Adoş?" Babaannem başını iki yana sallayarak güldü. "Tövbe tövbe, kimseyle konuşmuyorum oğlum, namaz kılıyorum." "Ne olur Adoş, ben de geleyim seninle, bir kerecik geleyim." Babaannem benimle başa çıkamayacağını anlayıp işin kolayına kaçtı. "Hadi güzel oğlum, çekil, bak şeytan çarpar yoksa seni. Hadi sen git, bak bakalım büyük baban ne yapıyor." Odadan çıkıp koşarak salona büyük babamın yanına gittim. "Büyük baba, şeytan nasıl bir şeydir?" Namaz kılan babaannemin yanından geldiğimi bilen büyük babam meseleyi hemen anlamıştı. "Şeytan mı? Herkese göre değişir." "Nasıl yani?" "Yani en çok neden korkuyorsan senin için şeytan odur." O yaz bir arı sokmuştu beni. Gözümün tam altından sokmuştu. Yüzüm gözüm günlerce davul gibi şişmişti. O günlerde en çok arılardan korkuyordum. Kabus gibiydi. Dillere destandı arı korkum. "Arı gibi mi yani?" "Evet. Mesela senin için şeytan büyük, kocaman bir arıdır." "Anlamıştım galiba." "Peki senin için şeytan nedir büyük baba?" Büyük babam büyük bir ciddiyetle yüzüme baktı. Sonra beni kucağına oturturken alaylı bir gülüşün içinde yanıtladı. "Adoş tabii. Ben en çok Adoş'tan korkarım." Sinemanın eski şaşasını kaybettiğinden yakınan büyük babam o yıllarda çoğunlukla evdeydi. Yılın sadece birkaç ayı gidip geleceği işler oluyordu. Çalışmayı severdi aslında. Film çektiği zamanlar bambaşka bir adam olurdu. Birden 10 yaş gençleşirdi sanki. Görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri bitince hızını alamaz, kendi projelerini ortaya çıkarırdı. Ben doğmadan yıllar önce maden işçilerinin yaşamını konu alan bir film yapmayı istemiş ama uzun yıllar Yeşilçam yapımcılarını filme para koymayı ikna edememiş. Kameramanlığından memnunlarmış. Yine de büyük babama rejisörlük yaptırmaya razı olmamışlar. "Kıskançtır bunlar," derdi. "Biliyorlar tabii. Çektim mi hepsinden daha iyisini çekerim." Sonraki yıllarda bir başka yönetmen, o yılların en popüler oyuncusu Tarık Akan'ı başrolde oynatarak büyük babamın maden işçileriyle ilgili hikayesine benzer bir öyküyü filme çekmiş. Yıllar sonra bile o filmden söz ederken hayıflanırdı. Yüzünü ekşitip dudaklarını hoşnutsuzlukla aşağı doğru kıvırarak "Kolayına kaçmış," derdi. Maden işçilerinin yaşamı çok daha görkemli anlatılabilirdi. İçinde ukde kalmış olmalı, çocukluğum boyunca kucağına oturtup yıllardır çekemediği, hiçbir zaman da çekemeyeceği o filmi kare kare anlatıp durdu bana. Öyle işten anlatırdı ki saatlerce her şeyi unutup onu dinlerdim. Büyük bir ilgiyle dinlediğimi görünce o da iyice kaptırırdı kendisini. Heyecanlı sahnelerde soluğunu tutarak, acıklı bölümlerde gözleri dolarak coşkuyla anlatırdı. Çocukluğumun bütün öğlenleri büyük babamın adını 10. ölüm koyduğu o filmin sahnelerinden, ışığından, diyaloglarından geçerek uykuya daldı. Ardından Nazım Hikmet projesi geldi. Nazım Hikmet ve Türkiye Komünist Hareketi'nin tarihi. Kitaplar yasaklı yasaksız, bütün yayınlar tarandı, şiirler ortaya saçıldı ve Mavi Gözlü Dev'in şiir diliyle yazılmış öyküsünü beyaz perdede film diliyle anlatmak için hummalı bir çalışma başladı. Mavi Gözlü Dev, şiir dili, film dili gibi tarifleri hep sizden duyuyordum tabii. Nazım projesi seni de çok heyecanlandırmıştı. O günlerde okuldan çıkıp babaannemin evine geldiğimde Güney abiyi, seni ve büyük babamı koltuklara yerleşmiş, heyecanla çekeceğiniz filmi konuşurken buluyordum. Çalışmanızı bölmeyeyim diye babaannem elimi yüzümü yıkar yıkamaz beni mutfağa alırdı. Mutfakta bir yandan fırından yeni çıkmış börek, çörek ne varsa yerken bir yandan da kulağım sizde olurdu. Büyük babam konuşmayı severdi. Uzun uzun sohbetlere bayılırdı ama yazıyla arası pek iyi değildi. Filmin hikayesini sen yazacaktın. Güney abi kameramanlığını yapacaktı, büyük babam da yönetmenliğini. Kitaplarda yazılanların, belgelerin, şiirlerin yanı sıra büyük babamın filme aktarmak istediği o yıllara ait kişisel anıları da vardı. Kafasındakileri bölük pörçük sana anlatıyor, sen de onları teybe kaydediyordun. Ara sıra tartışmalarla, hatta kimi zaman büyük kavgalarla bölünen o hummalı çalışma içinde herkes hayatından memnun görünüyordu. Bense akşamüstleri okuldan döndüğümde seni evde bulmaktan memnundum. 8-9 yaşlarında olmalıyım, konuşmalarınızı da kavgalarınızı da pek anlayamıyordum. Nazım denilen adamın kim olduğunu da bilmiyordum ama ne olursa olsun sonunda seni bana getirmişti ya. İçten içe bağlanmıştım, sevmiştim ben bu Nazım filmini. Nazım filmini ve dolayısıyla sinemayı. Sinemacı bir büyük babaya sahip olmak bir tür ayrıcalıktı, farkındaydım bunun. Okulda arkadaşlarımın hiç bilmediği sözcüklerle konuşuyordum. Senaryo ne demek, yönetmek ne, diyafram nasıl bir şey? Hepsini biliyordum ve onlara tek tek anlatıyordum. Bir filmi çekmek için önce senaryo yazılır, bir de kameraman lazım. Sonra artistleri çağırır, çekersin. Artist değil, artist diyeceksin. Okula giden çocuklar artist demez. Sinema güzel bir şeydir. Büyük babamın deyişiyle, belki hayatın değil ama düşlerimizin aynasıdır. Çocuklar büyük bir ilgiyle dinliyorlardı anlattıklarımı. Bu arada ben de sınırlarımı farkındaydım. Kapıp koyvermiyordum kendimi. Nazım'ı tanımıyordum ama okulda komünist sözünün pek itibar görmeyeceğini de, arkadaşlarıma babamla büyük babamın komünist bir adam olduğunu bildiğim Nazım'ın filminden söz etmenin fazlaca birim yapmayacağını da içten içe seziyordum. Açlık grevleri vardı o zaman memlekette. Gazeteleri okurken, televizyonda haberleri izlerken, küfür kıyamet arasında genç nüfusun yarısı cezaevinde diyordu büyük babam. Hepiniz çok üzülüyordunuz bu grevdekilere. Neredeyse 100 gün olmuştu. Hiç yemek yememişlerdi. Açlıktan öleceklerdi artık. Birer birer düşüp ölmeye başlamışlardı daha doğrusu. Ama ölmüşler, kalmışlar kimsenin umurunda değildi. O günlerde grevdeki çocuklardan birini bir deri bir kemik senin çalıştığın hastaneye getirmişlerdi. Çocuk serum bağlatmak istememişti kendisine. Yaşamak istememişti. Sen kahrolmuştun. Çok üzülmüştün o çocuğun haline. Bütün bu olan bitenler Nazım'ın filmiyle ilgili bir fikir vermişti size. Hikaye o günde açlık grevlerinin tam ortasında başlayacaktı. Açlıktan ölmek üzere olan çocuk hastaneye getirilecekti ama direnecekti, iyileşmek istemeyecekti. Hastanede kimse görmeden bu Nazım dediğiniz adam gelecekti çocuğun başına. Nazım gelip de o ölmek isteyen çocuğa bir sürü şey anlatınca yani çok güzel şeylerdi bunlar. Önemli bir hayatı vardı Nazım'ın. Onu anlatacaktı. Hiç yılmadan, korkmadan, usanmadan nasıl mücadele ettiğini, hayata nasıl sıkı sıkı tutunduğunu, vazgeçmediğini. Bir gece akşamdan sabaha hiç durmadan anlatacaktı. Sabah olduğunda çocuk düşmana inat bir gün daha yaşamak deyip vazgeçecekti ölmekten. O zaman çocuğa serum bağlanacaktı. Çünkü asıl olan hayattı. Ben de üzülüyordum bu açlık grevindekilere. 100 gün aç kalmak. Aklım ermiyordu bu işe. Aç kalanlara çok üzüldüğünü fark edince benim de aklıma bir fikir gelmişti. Ben de hiçbir şey yemesem, bir deri bir kemik kalsam, akşamüstleri okuldan döndüğümde açlıktan karnım zil çalardı. Bir de babaannemin mutfağından gelen o kokular, kıymalı börek, sosisli sandviç, portakallı tarçınlı kek. Yine de birkaç gün tuttum kendimi, hiçbir şey yemedim. Daha da yemeyecektim. Adoş yüzünde büyük bir endişeyle, ah güzel oğlum, kaç gündür bir şey yemiyorsun. Ne olur yapma böyle bulutum. Bak çok hastayım zaten demeseydi. Hastaydı gerçekten. Büyük babamın aksine neredeyse hiç söylenmeyen, halinden hiç şikayet etmeyen bir kadındı babaannem. Haftada 3 gün senin çalıştığın hastanede bir makineye bağlanmaya gittiğini biliyordum. Hastalığının adının böbrek yetmezliği olduğunu da. O yıllarda okuldan geldiğimde bazen yorgun, halsiz bulurdum babaannemi. Ama öyle sürekli yatan bir hasta değildi. Ne olursa olsun beni her zaman ışıl ışıl gülen yüzüyle kapıda karşılar, önce banyoya sonra da doğruca mutfağa sokardı. 2 eli kanda olsa mutfakta paşa çayım, fırında kurabiyelerim hazır olurdu. Bir gün yine okuldan döndüğümde babaannem evde yoktu. Apartmandaki komşu kadınlardan biri karşıladı beni. Adoş biraz rahatsızlanmış, sen de onu hastaneye yatırmışsın. O akşam büyük babam da eve gelmedi. Annemle sen geç saatte döndüğünüzde anlatmıştınız. Son birkaç yıldır sık sık gittiği o makine damarlarını yaralamış. Doktorlar babaannemi iyileştirmek için çalışıyorlarmış. Büyük babam da ben o evde adoş olmadan hiç yatmadım ki deyip hastanede onunla birlikte kalmış. İçimde aniden beliren büyük bir korkuyla ve kirpiklerimin dibine üşüşen gözyaşları arasında annemle sana dudaklarım titreyerek adoş ölecek mi diye sorduğumda sen bir çırpıda hayır demiştin. Hayır oğlum, elbette ölmeyecek. Biz onu iyileşsin diye hastaneye yatırdık. Sana inanmıştım. İçim rahattı artık. Babaannem olması gereken yerde hastanedeydi. Orada sen ve doktor arkadaşların onu iyileştirip hemencecik eve gönderecektiniz. Hem hastanede olmak kötü bir şey değildi ki, tersine çok iyi bir şeydi. Aylar önce bir gece ben de çok ateşlenmiştim ya, hani gecenin bir yarısında annemle birlikte beni de alıp seni çalıştığın hastaneye götürmüştünüz. Ertesi gün akşama kadar orada kalmıştık. Sen muayene etmiştin beni. Sonra doktor bir arkadaşın da muayene etmişti. Popomdan iğne yapıp kolumdan ilaç vermiştiniz. Canım çok yanmıştı ama acımadı değil mi diye sorunca üzülmeyesin diye hayır demiştim sana. O gün habire annemle benim olduğumuz odaya gelmiştin. Elin her seferinde alnımda, sırtımda, ellerimde. Ateşim düşünce çektiğim bütün acıları unutmuş, bir gün içinde olsa beni sana öylesine yaklaştıran hastalığıma şükretmiştim. Bir de senin çok iyi bir doktor olduğuna inanmıştım. Her şeyi bilen, mükemmel bir doktordun sen. Beni hastaneye yatırdığında o kadar çabuk iyileştirdiğine göre babaannemi de hemen iyileştirip eve gönderecektin. Düşündüğüm gibi olmadı. Günler geçiyor ama Adoş bir türlü eve dönmüyordu. Onu çok özlemiştim. Önceleri çocukların hastaneye girmesi yasak, hem Adoş çarçabuk gelecek zaten diyordunuz bana. Sonunda bir gün annem ısrarlarıma dayanamayıp beni de hastaneye götürmeye razı oldu. Babaannemi günler sonra yeniden göreceğim için çok sevinmiştim. Hastaneye varıp da odasına girdiğimizde kalbim küt küt çarpıyordu ama Adoş'u hemen göremedim. Yatağın yanındaki sandalyede oturmuş gazete okuyan ve kapı açılınca başını kaldırıp bize bakan büyük babamın kıpkırmızı gözlerini gördüm. Onun gözlerini görünce mi anlamıştım Adoş'un öleceğini? Yoksa yatağın içinde hiç kıpırdamadan uzanmış yatan babaanneme bakarken mi? Uyuyordu. Zaten zayıf, ufak tefek bir kadındı ama beyaz çarşafların arasında yatarken sanki iyice küçülmüştü. Hiç kimseyle konuşmadan doğruca yanına gittim. Başında durup uzun uzun onu seyrettim. Benim o yumuşacık, pembe beyaz tenli Adoş'umun rengi değişmişti. Elleri, yüzü, bütün bedeni kahverengiye bakan kopkoyu bir sarıya dönmüştü. Onu öyle görünce kendimi tutamayıp ağlamaya başlamışım. Gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı inerken babaannem gözlerini araladı. Karşısında beni görünce önce çok şaşırdı, sonra o bildik sıcacık gülüşüyle aydınlandı yüzü. Yağmur gözlü oğlum benim, ağlama. O sırada üzerinde beyaz doktor gömleğinle sen girdin içeriye. Bizi öyle üzgün bulunca gelip yatağın ayak ucuna oturdun ve hiç susmadan sürekli neşeli, komik şeylerden söz etmeye başladın. Neler anlattın hatırlamıyorum ama bir ara hepimizi, babaannemi bile güldürmüştüm. O güne dair kopuk kopuk şeyler kalmış aklımda. Yıllarca hep söylenmelerine, şikayetlerine, hatta bazen aşağılamalarına tanık olduğum büyük babam, o gün Adoş'un gözünün içine bakan, üzerine titreyen o şefkatli, sevecen hali. Hep birlikte kıkır kıkır gülüşümüz. Bir de biz odadan çıkmadan hemen önce babaannemin uzanıp senin elini tutuşu. Boğuk, kısık, sanki kendisine ait olmayan bir sesle konuşması. Baban ve oğlun sana emanet oğlum. Babaannemden duyduğum son sözler bunlardı. O gün akşama doğru annemle ben eve dönmüştük. Sense hastanede, babaannemin yanında kalmıştım. Adoş o gece sabaha karşı gözlerini kapatmış, bir daha da hiç açmamış. Sandığım kadar iyi bir doktor olmadığını ilk kez o zaman inanmıştım. Babaannemi sana emanet etmiştik ama sen ona iyi bakamadın ve Adoş öldü. Kapısını her çaldığımda ah oğlum diye ünleyen o pembe beyaz kadın. Onun her an elimde, yüzümde, saçlarımda gezinen pamuk elleri. Küçücük dünyamı neşeli bir çocuk şarkısı gibi dolduran sesi. Ve her gün okuldan sonra onun kapısına açılan vanilya ve portakal kokulu akşamüstleri. Hepsi öldü. Önceleri bir babası yokmuş Bulut'un. Sonra bir varmış, bir yokmuş. 9 yaşına gelince anlamış ki babası koskoca bir yalanmış. Sadece ben değil, babaannemin ölümünden sonra büyük babam da kolay kolay kendini toparlayamadı. Bir süre her şeyi unutup yalnızca işiyle avunmaya çalıştı. O yıllarda sinemada ard arda yapılan toplumsal içerikli filmlerden birinde çalışmak biraz oyaladı onu. O iş bitince hepten eve kapandı, çok sevdiği uzun yürüyüşlerine bile çıkmaz oldu. Adoş'un ölümünden sonra da okuldan çıkınca yine oraya, artık içinde büyük babamın tek başına yaşadığı eve gidiyordum. O da elinden geldiğince iyi bakıyordu bana. Beni hep neşeyle karşılıyor, evde ne var ne yoksa önüme koyuyordu. Küçük bir çocuk değildim ben de. 10 yaşındaydım. Büyük babamın neşesini zorlama olduğunun da, o yapay neşenin ardına saklamaya çalıştığı acısının da farkındaydım. Benim yanımda yüzü hep gülse de aslında keyifsizdi biliyordum. Tıraş bile olmuyor, çoğu zaman sabah yataktan çıktığı giysilerle akşam ediyordu. Bir şeyler değişmişti. Adoş gidince büyük babam eksilmişti sanki. Eksiklik sadece büyük babamda da değil, evin her yerindeydi. Babaannemin ölümünden sonra soluduğumuz hava bile değişmişti. Yıllardır mutfaktan taşan kek, çörek, kurabiye kokularına karışan sabun kokusunun dışında o evde ancak yokluğunda Adoş'a ait olduğunu anladığımız çok güzel bir koku vardı. İnsanın içini ısıtan, sıcacık, yumuşacık bir kokuydu. Giderken babaannem o güzel kokuyu da alıp götürmüştü. Büyük babamı o evde her gün biraz daha eksilerek beklemekten, babaannemin sağlığının iyice bozulduğu dönemde tümüyle unutulan Nazım projesi kurtardı. Bir yıl sonra Kültür Bakanlığı'nın Türk sinemasına destek olmak için bir fon ayırdığını ve bu paradan uygun bulacağı projelere kaynak sağlayacağını öğrenmiş, yeniden umutlanmış, heyecanlanmıştı. Nazım Hikmet'in yaşamını konu alan bir projenin devletin kaynaklarıyla destekleneceğine dair pek umudu yoktu ama yine de şansını denemek istedi. Bakanlığa sunmak üzere senaryonun bir an önce bitirilmesi gerekiyordu. Güney abi, sen ve büyük babamdan oluşan kadro yeniden toparlandı. Akşamlar, çaylar ve kahveler eşliğinde yapılan uzun sohbetler ve tartışmalarla yeniden hareketlendi. Başlangıçtaki ilgimi yavaş yavaş kaybetmiştim. Ne gece geç saatlere kadar süren sohbetleriniz ne de büyük babamın bir film çekeceği düşüncesi ilgimi çekiyordu eskisi kadar. Ben yine en çok senin evde olmana ve mutlu olmana seviniyordum. Geceleri seninle dolu odalarda uyumak içimi rahatlatıyordu. Orada olduğunu bilmek yetmezdi bana. Annem her ne kadar artık büyüdüğümü söyleyip dirense de gecenin bir yarısı uyandığımda kalkıp yatağınıza gelirdim. Korktuğumdan değil, bizi bırakıp gitmediğinden seni orada yatakta bulacağımdan emin olmak isterdim. Karanlığın içinde koridora geçer, yavaşça sizin odanın kapısını açar, hepsinin yattığın taraftan girerdim yatağa. Uykunun arasında benim geldiğimi hissedince hemen kollarını açardım. Ben koynuna sokulup başımı göğsüne dayadığımda sımsıkı sarardım benim. Kollarının arasında yüzümü bedeninin kokusuna gömer, soluğumu soluğuna katıp uykuya dalardım yeniden. O tütün ve baharatla karışık yağmur kokusu bana orada yanımda olduğunu söylerdi. Günler, bazen haftalar, aylar süren özlemin bittiğini, annemin yüzünün yeniden güldüğünü, bulutun yeniden çocuk olduğunu söylerdi. Ben o kokuda yalnızca seni değil, bir bulup bir yitirdiğim çocukluğumu koklardım. Evde olduğun akşamların, o akşamlarda ara sıra da olsa aynı kanepede yan yana yatarak izlediğimiz filmlerin, televizyondaki spor programlarının tadına doyamazdım. Galatasaray Fener maçları olduğunda mutlaka Barış abiyle Nisan'da gelirdi. Çoğu zaman büyük babam da katılırdı aramıza. Evin o kalabalık halini çok severdim. Maç boyunca Barış abiyle yaptığınız bağır çağır kavgaları bile severdim. Akşam olup da herkes toplanınca önce hep birlikte yemek yenirdi. Sonra kadınlar ve Sinem salonda kalır, biz televizyon odasına geçerdik. Ne kadar kalabalık olursak olalım, ben hep senin yanına oturmak isterdim. Bazen alay konusu olurdu bu halim. Nisan her seferinde yüzünde kederli bir gülümsemeyle yaklaşıp, aşık bu çocuk babasına diye yanaklarımı sıkardı. Oysa bütün çocukluğumun ve ilk gençliğimin sana duyduğum o derin nefretle geçtiğini kimse bilmedi. Çok uzun yıllar ben de bilemedim. Aklım erdikten sonra biz seninle doğru dürüst hiç konuşmadık. Öyle değil mi baba? Ne ben sana hiç umursamadan hoyratça tükettiğin çocukluğumun hesabını sordum, ne de sen benim gerçekten nasıl, ne halde olduğumu merak ettin. Ayaküstü geçiştirilen nasılsınlardan başka ne vardı aramızda? Söylenmemiş tek bir sözün ağırlığını bile taşımak istemiyorum bundan sonra. Çok özledim. Hayatım boyunca özledim ama ben seni hiç sevmedim baba. Bencilliğini, yabanlığını, kendinden başka kimseyi ısıtmayan sıcaklığını, uzaklığını hiç sevmedim. Bütün çocukluğumu bomboş, karanlık, buz gibi odalara tutsak eden yokluğunu hiç sevmedim. Annemi, seni ve beni yeniden bir araya getiren Nazım projesini bitirip bakanlığa teslim ettiğinizde yaptığınız işten hoşnuttunuz. Geriye sadece kararı beklemek kalıyordu. Çok sürmedi. 1-2 ay sonra projenizin reddedildiği bilgisi geldi. Ama büyük babam bunu hiç öğrenemedi. O akşam sen hastaneden geç gelecektin. Büyük babam her zamanki gibi bizimle birlikte yemek yemişti. Yemekten sonra hemen evine gitmek istedi. Ama ben ısrar edince biraz daha kaldı. Oturduk. Televizyonda bir film seyretmeye başladık. Keyifsiz, neşesiz bir hali vardı. Reklam arasında benim uykum geldi diyerek kalkıp gitti. O gittikten sonra ben de film bitmeden uyuyakalmışım. Sabah kalktığımda annem beni apar topar hazırlayıp o gün okula gitmeyeceğimi, geceyi de orada geçireceğimi söyleyerek nişanlara gönderince kötü bir şey olduğunu anlamıştım. Ama yine de babaannemden bu kadar kısa süre sonra büyük babamın da öleceği gelmemişti aklıma. O akşam bizden ayrıldıktan sonra kalp krizi geçirmiş ve yatağında uykusunda ölmüş. Sen sabah erkenden hastaneye giderken büyük babamın kapısındaki gazeteyi almadığını fark edince anlaşılmış öldü. Babaannem hastaneye kaldırıldığında ben o evde adoş olmadan hiç yatmadım ki demişti. Ölümünden sonra da adoş olmadan o evde uyumayı bir türlü içine sindiremedi. İlk kez büyük babama baba demişim. Sonradan babamın sen olduğunu bellemişim ama aslına bakarsan ölünceye dek hep büyük babam babalık etti bana. Çocukluğumun masallarını, öykülerini en çok ondan dinledim. Okumayı onunla söktüm. İlk şiirimi onunla ezberledim. Çarpım cetvelini de o öğretti bana. Sonra resim yapmayı, balık tutmayı, bilek güreşini, su üstünde taş kaydırmayı. Burgaz'daki oyuncakçı Rıza'nın dükkanında, seni değil, hep onu hatırlarım yanımda. Gönüllü Caddesi'ndeki çocuk parkında Kadir Ağa'nın önünde de, salıncağın ardında da o vardı, sen yoktun. En güzel koca yemişlerin peşine düşerek adayı bir uçtan bir uca onunla geçtim. Ristos tepesine çıkıp Burgaz'ın gördüğü adaları, Hayırsız'ı, Yassı Adayı, Kaşık Adası'nı, Heybeli'yi, Kınalı'yı ondan öğrendim. Sen de biliyorsun ya, ben babamı şimdi değil, aslında yıllar önce büyük babamın ölümüyle kaybettim. Babaannemin ardından büyük babamı da Burgaz'daki mezarlığa yatırdıktan sonra birkaç günlüğüne adada kalmıştık, hatırlıyor musun? O günlerin birinde seninle birlikte Bayraktepe'ye çıktığımızda oradan görünen bütün adaların isimlerini bildiğimi fark edince nasıl da şaşırmıştın. Bense hepsinin adını gururla tek tek saydıktan sonra sevincimi belli etmemeye çalışarak yanıtladım seni. Kaç yıldır biliyorum onların adını ben. Hepsini büyük babam öğretti. Aferin sana, akıllı bulutum benim. Şimdi bir armağanı hak ettin. Sen çevreye bakınırken ben de merakla armağanı bekliyordum. Buldum, dedin. Senin için çok güzel bir armağan buldum. Sonra etrafımızı saran çamları gösterdin. Hadi birini seç bakalım. Bu ağaçlardan biri senin olacak. Gerçekten mi? Dedim şaşarak. Tabii, demiştin. Gözlerimde ışıl ışıl bir pırıltıyla içlerinde en farklı olanı seçmek için ağaçlara bakınıyordum. Kaşık Adası'na bakan yamacın ucunda başını gökyüzüne değil de neredeyse yere paralel uzanarak adadaki evlerin üzerine çevirmiş, sanki bütün gün o evleri, evleri çevreleyen bahçeleri, bahçelerden taşan hayatları seyredip duran meraklı, aykırı bir kızılçam ilişti gözüme. İçimden işte benim ağacım diye bir ses yükseldi. Bundan böyle koca ormanın içinde o çam ağacı bana ait olacaktı ve hepsinden önemlisi bu senin armağanındı. Bana o güne dek verdiğin en büyük ve en güzel armağandı. Her ağacın bir sahibi olursa hiç kimse onları kesmeye cesaret edemez. Bugün çok iyi bir iş yaptık Bulut. Bir ağaca sahip çıktık. Bir yıl kadar sonra dibinde küçücük bir çamın daha boy verdiğini gördüğümüzde sen, bu da onun yavrusu demiştin. Tıpkı seninle benim gibi. Ama bu yavru çam senden 10 yaş küçük. Sonraki 12 yıl boyunca o yavru çamla birlikte büyüdük. Ağacımı ve yavrusunu öyle çok sevip sahiplendim ki adadaki her gezintimi ne yapıp edip onun önden geçirdim. Ve onu büyük bir coşku ve gururla bütün sevdiklerime gösterdim. 18. doğum günümü arkadaşlarımla birlikte şarap ve peynir eşliğinde o kızıl çamın altında kutladık. Her sıkıldığımda yollara düşüp ona döktüm derdimi. Başımı gövdesine dayayıp sessiz sedasız ağladığımı da karşısına geçip avaz avaz bağırarak derdimi döktüğümü de bilirim. Tepede kendi kendine büyüyen o kızıl çam 12 yıl boyunca çok sık görüşemesem de İyi ve kötü günde gidip kapısını çalabileceğim bir çocukluk arkadaşı gibiydi benim için. Şimdi Bayraktepe'de hızar seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyor baba. Dağtaş kapkara bir küle, kömüre dönmüş. İşçiler bir orman dolusu yanmış yakılmış ağacı kesip yol kenarlarına sıra sıra dizmişler. Ağzına kadar istiflenmiş yanık ağaç gövdeleriyle yüklü at arabaları gelip geçiyor yanımdan. Ayak seslerimizi duyunca bir telaş ağaçların ardına saklanan sincaplar yok artık. Bunlar Sait Faik'in son kuşları. Kimse bilmez ama ara sıra ve bir tek buraya gelirler dediğin kuşlar da yok. Kelebekler de kertenkeleler de. Buralarda hep çam, toprak ve deniz kokusunu çekerdik ya içimize. Şimdi yalnızca insanın içini yakan o duman ve is kokusu. Bu koca orman bir uçtan bir uca yanarken sen buradaydın baba. Kanatları alev almış yanan kuşların, kelebeklerin, kertenkelelerin, sincapların çığlıklarını duydun mu? Hiçbiri yok artık. Başını dimdik gökyüzüne vermiş, Hızır'ı bekleyen çırılçıplak ve simsiyah ağaçlar var. Karalar giymiş, ağıtlar yakan kadınlar gibi ağaçlar. Az önce Kaşık Adası'na bakan yamaçtan geçtim. Orayı birkaç gün önce temizlemişler. Ağacım da, yavrusu da yoktu artık. İzleri bile yoktu. Yetişemedim. Hepsini kesmişler. Acaba hangisi önce tutuştu? Kendisi mi, yavrusu mu? Şimdi ben hangi at arabasının peşinden koşarım baba? Ağacımla yavrusunun ölü bedenlerini bu külün, bu kömürün, bu isin, bu dumanın arasında hangi hızardan sorarım? 22. ayrımın sonu, sayfa 254.